İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün bir Bedenimizdeki Ayetler programında yine birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dermatoloji yani cilt hastalıkları uzmanlarından Sayın Doktor Ahmet Günay hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Çok şükür. Hocam eğer uygun görürseniz cildimizin mucizevi yapısından başlayalım. Nasıl bir yapısı var? Ondan sonra da hastalıklar tabii çok cilt hastalıkları çok önemli bir organımız olduğu için hatta en büyük organımız hastalıkları da çok yaygın. Herkesi ilgilendiren ve herkesin de olabilen hastalıklar, rahatsızlıklar. İzleyicilerimizi bilgilendirelim isterseniz.
Doğrudur. En çarpıcı lafı söylediniz. Cilt hakikaten vücudun en ağır ve en büyük yüz ölçümü kaplayan organı. Ve bu yüzden de en büyük organı diyebiliriz. Bu yüzden de en fazla hastalığı üzerinde bünyesinde barındıran organımız gene. Burada birçok şeyin, mikrobun, bakterinin, virüsün ciltten geçtiğini düşünürsek dışarıya karşı da bir koruma vazifesi yaptığından dolayı gene çok önemli hastalıkları barındıran ve içeri geçmesini ya da geçmemesini sağlayan bir
Sağlıyor.
organımız. Cildin yapısı artık herkes biliyor. Üç tabakadan yapılı bir üst deri ki bu ölüp atılan bir deri. İşte kabuklanma, kepeklenme şeklinde
Evet.
ya atılan vücuttan bölümü. Biz epidermis diyoruz tıp dilinde buna. Üst deri diyelim biz. Orta deri burada yağ hücreleri, yağ bezlerinin bulunduğu ve kolajen liflerin estetikte çok önemli olan cildin gerginliğini ve sağlığını sağlayan sarkmasını önleyen kolajen liflerin bulunduğu orta deri
O
ve
yaşla azalıyor değil mi? Kolajen nasıl oluyor bu kısmı?
yaşla azalıyor.
Evet.
Evet, eğer su içmezsek, eğer yeteri kadar su içmezsek, sağlıklı beslenmezsek, spor yapmazsak, açık havayı ihmal edersek, güneşe çok çıkarsak,
O da zararlı değil mi güneşe çıkmak?
bilinçsizce çıkmak
Evet.
çok zararlı. Hemen isterseniz burada güneşten bahsedelim ciltle ilgili.
Evet.
Güneş dediniz, zararlı dediniz. Gerçekten güneşin bir faydaları var, bir de zararları var.
Evet.
Birçok cilt hastalığında faydalı yönleri var güneşin. Örneğin bize başvuran hastalarda sedef hastalığı dediğimiz hastalık, akneler, sivilceler, atopik dermatitler, egzamalar bunlar güneşli dönemde azalıyor. Ama buna karşın o kadar fazla zararı var ki faydalarını bir yerde yatsımak gerekiyor. Yani güneşle aramızı mesafeli tutmamız gerekiyor. Şöyle
Yani ne
açık.
kadarlık bir güneş var? Mesela sabahtan akşama kadar bakıyorsunuz tatile gidiyorlar. Günün en sıcak saatlerinde güneşin altında yatıyorlar. Bu nasıl olmalı? Yani dengeli bir
Bu
şeyle.
tabii ki çok yanlış bir şey.
Evet.
Bronzlaşacağız, güzelleşeceğiz diye. Bir kere bu hanımlar ve beyler yani o gördüğümüz bronz tenli insanlar bir kere kendilerine en büyük zarar veriyor. İlerisi için yatırım yapmak istiyorlarsa ciltlerine git çıkmamaları gerekiyor. Çünkü aging dediğimiz cildin yaşlanmasını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi güneş. Hem cildi kurutuyor, hem suyunu alıyor, hem elastik liflerin ölümüne kadar giden şeylere, zararlara sebep oluyor. Ha, bunlar estetik şeyleri. Çıkmayalım diyoruz. Bir de bilimsel tıbbi zararları var güneşin. Örneğin benler. Hepimiz biliyoruz vücudumuzda beni olmayan yoktur. Burada benleri ayırmamız gerekiyor. Herkes her beni olanı da korkutmayalım ama bir mesaj vermemiz gerekiyor.
Evet.
Beni olan kişilerin özellikle güneşle mesafelerini ayarlamaları gerekiyor. Daha çok açık renk tenli kişilerin, onun dışında da koyu renk beni olan kişilerin güneşle mesafelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki en önemli kanser türlerinden, en çabuk ölüme götüren kanser türlerinden bir tanesi vücutta bir cilt kanseri üzerinden gelişiyor. Bir ben üzerinden ya da bir renk hücresi üzerinden gelişiyor. Bunun adına malign melanom
Evet.
diyoruz. Malign melanom maalesef bir cilt hastalığı ve çabucak yayılıyor. İlk olarak akciğer ve kemik metastazları, kemik yayılmaları yaparak insanı 6 ay gibi kısa bir süre içinde ölüme götürebiliyor. Ama bunu uyaran nedenlerden en önemlisi de güneş. Tetikleyen nedenlerden en önemlisi de güneş.
Neden güneş? Ne yapıyor güneş?
Şöyle güneş, bir travmalar bir ben üzerine yahut bir renk hücresi üzerine travma yapıldığı zaman bu karakter değiştirip işte bu melanom dediğimiz atipik hücrelere dönüşebiliyor. Güneş de en önemli cilt üzerindeki en önemli travmalardan bir tanesi güneş. Ha güneşten başka yok mu diyeceksiniz. Var ama çok daha az oranda. Mesela hanımların sütyen tokalarının altına gelen benlere çok dikkat etmeleri lazım. Gene çamaşır lastiklerimizin altına gelen benler. Bunlar hep mikro travma yerine geçiyor. Örneğin el, avuç içleri ve ayak tabanlarında tabanlarımız daha çok travmaya maruz kalan yerlerimiz. Ellerimiz ve ayaklarımızdaki benleri mutlaka bir dermatoloğa göstermemiz gerekiyor. İşte güneş de bunların en önemlisi, en fazla maruz kaldığımız şey. Bu tür cilt kanserlerinin en çok güneşte çalışan balıkçı, çiftçi gibi kişilerde görülmesi de bize bunu gösteriyor. Tabii ki sadece bunlarda gözükmüyor, birçok insanda gözüküyor ama güneş bu nedenlerden, yani bu tür cilt kanserlerini tetikleyen nedenlerin başında sayılabiliyor.
Evet, çünkü siz daha iyi bilirsiniz hocam, ultraviyole DNA üzerinde hasar meydana getirebiliyor.
Kesinlikle.
T dimeri denen mutasyon oluyor. İşte mutasyonun zararlı etkisi, ondan da bu mükemmel sistemde bir hasar meydana geldiği için rastgele bir değişiklik, ondan da anormal hücre, kanser hücresi oluşuyor.
Evet.
Dolayısıyla çok uzun süre güneşte kalmak kanser riskini çok arttıran bir faktör.
Son derece. Sadece evet. Güneş demeyelim. Şimdi solaryumda moda, gençlerimiz çok gidiyorlar. Buraya da yine uyarmamız gerekiyor. Ha, çok seviyorlarsa önemli zamanlarında hani gitmeyin demiyorum ama saydığım gibi beni olanlar ve açık renk tenli olanlar güneş ve solaryumla mesafelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Ben şöyle diyorum.
Hangisi daha zararlı? Solaryum mu, güneş mi daha zararlı?
Vallahi şimdi söyleyeceğime şaşıracaksınız belki. Güneş bence daha zararlı solaryumdan. Çünkü solaryumda belli dalga boyunda ultraviyole ışınları var. Evet. Güneşte her dalga boyunda. Hele özellikle bu ozon olayını yaşadığımız günümüzde güneşin daha zararlı olduğu bir gerçek. Onun için ben güneşi şeyle tutuyorum. Saatlerini veriyorum. Her yerde söylüyorum. 11 ile 4 arası güneşe hiç çıkmayın diyorum. Bunun dışındaki saatlerde de mutlaka korunun diyorum. Nasıl korunacağız? Ya bir tişörtle çıkacağız. Ha illa serinlemek için denize gireceksek, denize girip çıktıktan sonra tişörtümüzü giyeceğiz. Ya da güneş koruyuculardan faydalanacağız. Ancak bunlar da çok sağlıklı olduğu söylenemez. İşte kiminin 5 faktörlü güneş koruyucusu, kimi markanın 25 faktörlüsüne tekabül edebiliyor.
Öyle mi? O rakamlar güvenilir değil yani.
Çok güvenilir değil. Bir standardı yok maalesef. Zaten ülkemizde üretilen bir güneş koruyucu yok. Hepsi dışarıdan geliyor. Bunları bence bir dermatoloğa, özellikle güneşle arası çok iyi olan yahut güneşe çıkması gereken mesleklerdekilerin bir dermatoloğa danışıp da daha bilimsel, daha içeriğini bildiğimiz şeyleri sormalarında fayda var diyorum.
Evet. Peki nasıl bir ben olduğu zaman alarma geçilmesi gerekiyor? Mesela birçok kişinin doğuştan hatta böyle olabilen, değil mi? Tabii aynı tabii. Yerde duruyor, koyu renkte olabiliyor. Nasıl bir renk, nasıl bir şekil, nasıl ne olduğu zaman doğrudan cildiyeciye gidip gösterilmesi gerekiyor?
Şimdi şöyle kriterlerimiz var onun için. Onları sayabiliriz. Bir, rengi koyulaşıyorsa bir benimizin durduğu yerde rengi başladı koyulaşma. En riskli olanlar kuzguni siyah diye adlandırdığımız renkteki benler. Yani koyu renk benleri olanlar mutlaka bir hekime gitmeli bence. Onun dışında bu koyulaşan benler gene. Yani açık renksen birdenbire koyulaşmaya başlıyor. O zaman onların hemen bir dermatoloğa gözükmeleri gerekiyor. İkinci kriter, kendi izlemeleri gereken kriterleri sayıyorum. Sonradan hekimin izlemesi gerekenleri sayacağım. İkincisi, bir ben aniden büyüyorsa.
Evet.
Yani ufak bir ben birdenbire kendi çapının birkaç misline ulaşıyorsa, o zaman gene bir hekime gitmekte fayda var diyorum. Üçüncüsü, sübjektif şikayetler eşlik ediyorsa diyorum. Nedir sübjektif şikayetler? Yanma, kaşınma, ağrı gibi şeyler durup dururken bir bende oluşuyorsa. Dördüncüsü, ele gelmeyen bir ben ele gelir hale yahut da tam tersi ele gelen bir ben, yani yüksekliğinde bir değişiklik oluyorsa.
Ha, alçalsa da o zaman yine
tabii,
alarm.
Tabii o da bir alarm. Ve son olarak da kontrolleri düzensizleşiyorsa, örneğin yamuk yumuk bir şekil alıyorsa, düzgün kırmızı bir ben eğri büğrü bir şekil alıyorsa, bu 5 kriteri olan mutlaka bir hekime gitmek zorunda. Evet. Onun dışında her beni olan doktora gitsin demiyorum ama izlesinler, bu tür değişiklikler olduğu zaman mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Bize geldikten sonra biz değerlendirmeyi önce gözümüzle yapıyoruz. Ondan sonra dermatoskop dediğimiz aletlerimiz var. Bunların artık özel dermatoskopik kursları veriliyor. Bunları takip ediyoruz, izliyoruz ve onlar da bir aletle, hani kulakçıların kulağa baktığı, meslektaşlarımızın, göz doktorlarının gözümüze baktığı aletlere benzer, bene bakılan merceklerle bir takım aletler var. Optik cihazlar var. Bunlarla bakıp benin derinliğini, değişimi bununla izliyoruz. Hatta bazen bunların haritalarını çıkartıp saklayabiliyoruz, dosyalayabiliyoruz. Evet. Artık enteresan bir gelişme var. Cep telefonlarımızı, bildiğimiz cep telefonlarımıza dahi, onların resim çeken bölümlerine bu dermatoskopu monte edip onları da saklayabiliyoruz. Yani o kadar kolaylaştı artık. Evet. Ama bunu tabii ki herkesin yapmaması gerekiyor. Bir dermatoloğu mutlaka bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor.
Tabii.
Ondan sonra biz gerekli şeyleri gördükten sonra benin alınıp alınmayacağına karar veriyoruz. Bazı benler var ki parça biyopsi alınmaması gerekiyor. Alınacaksa tamamının çıkartılması gerekiyor. Çünkü bazı benlerle oynamak doğru değil. Tamamen çıkartılması yeterli oluyor. Örneğin bu malign melanoma dönüşme riski taşıyan yahut dönüşmüş bile olsa tam çıkartıldığı zaman bu hayat kurtarıcı olabiliyor.
Evet.
Onun için zamanında hekime başvurmak gerekiyor. Çıkarıldıktan sonra eğer patolojisi bu kanser türü geldiyse eğer, o zaman sentral lenf nodu dediğimiz şeyi tespit ediyoruz. Bunu radyolog meslektaşlarımız tespit ediyor. Bir sıvı vererek en riskli lenf nodunu buluyorlar, boyayarak, ve ondan sonra onu çıkartılıyor. O çıkartıldıktan sonra onun incelemesi yapılıyor. Nereye yakınsa lenf bezi, oraya, mesela yüzde ise boyun lenf bezi, koldaysa koltuk altı lenf bezi yahut gövdede ise kasık lenf bezlerinden bir tanesi çıkartılıp inceleniyor. Yayılma varsa onların da temizlenmesi gerekiyor. Yoksa o kişinin hayatı kurtulmuş demektir. Sadece basit bir izlemeyle, belli periyotlarla izlemeyle hayatını idame ettirebiliyor. Bu kadar habis kanser.
Yani çok açık bir şekilde benler hakikaten üzerinde dikkatle durulması gereken bir şey. Tabii
kesinlikle.
Ki kişinin en iyi kendisi bilir. Vücudun neresinde hangi ben var, bir değişiklik oluyor mu? En ufak bir şüphede cildiyeciye gidip, hatta en ufak bir şeyde de çıkartılması da herhalde
onu
gerekli.
Doktoru mutlaka karar verecektir. Cilt doktoru karar verecektir. Evet. Tabii ki birçok benin çıkartılmasına karar veriyoruz bu konuda.
Çünkü siz gene daha iyi bilirsiniz tabii ki. Bazen teşhis konulduğunda, yani malign melanoma teşhisi konulduğunda o her yere yayılmış olabiliyor. Zaten evet. Anlattığınız şimdi
o
detaylı
olarak.
O zaman
geç oluyor.
Tabii onun için çok dikkat edilmesi gerekiyor
evet.
Cildimize. Çünkü Allah kusursuz bir dengeyle yaratmış. Melanosit denen hücreler var. Bunlar pigment yapıyor. Niye? İşte güneşe karşı korumak için zararlı ışınları emiyorlar değil mi? Cildin cilde bulunan bu hücreler.
Cildimizin rengini veren işte pigmenti bunlar salgılıyor ve bunlar dediğiniz gibi zararlı şeylere karşı, cildimizi dıştan gelecek zararlı şeylere karşı, çevre faktörlere karşı koruyorlar.
Evet. Devam edelim hocam. Çok sık hastalıkları var. Mesela döküntüler olabiliyor. Mesela sivilceler çıkabiliyor. Biraz da bunlardan bahsedelim. Herkeste olabilen rahatsızlıklar bunlar.
Tabii tabii. Özellikle ergenlik çağına gelmiş gençlerimizde yahut daha ileri kuşaklarda da bunları görebiliyoruz. En çok görülme yaşı 12-13 yaşla 20 yaş arası oluyor. Ama benim öyle hastalarım var ki 50 yaşında sivilceleri çıkmaya başlayan hastalarım var. Burada şöyle açıklayabiliriz. İlk baştan şey yaparsak bir tetikleyen faktör gerekiyor. Bu faktörlerin başında stres, sinirsel faktörler geliyor. Hormonlar çok önemli rol oynuyor. Bu tetikleyen faktör ortaya çıktıktan sonra hormonlara özellikle dengesiz olan, daha henüz oturmamış olan gençlerde bir değişiklik oluşuyor. Ne oluyor? Hanımlarda, kızlarda östrojen hormonu biliyoruz hakim. Erkeklerde de androjen, testosteron hormonu hakim. İşte bu hormonlarda bir dengesizlik oluşuyor. Daha çok östrojenin azalması yahut androjenin çoğalması, testosteron erkeklerde çoğalması bunu tetikliyor başlıca. Ne oluyor? Östrojen azalıp erkek çocukta da testosteron yükselince yağ salgısı artıyor. Burada yağ salgısının artmasını engellemek başlıca amacımız olmalı. Onun için hanımlarda, kızlarda basit östrojen preparatları vererek östrojeni biraz yükseltip bunu engelleyebiliyoruz. Ama erkeklerde testosteronu düşürmek çok istenen bir şey değil.
Evet.
Onun için hormonlarla oynamamayı, başka tür tedavilere geçmeyi tercih ediyoruz. Östrojen içeren preparatların başında mini piller, bu doğum kontrol haptırı, kontraseptifler geliyor. Bunları vererek, tabii ki bunları bir jinekoloğa danışarak vererek yapılan tedaviler en başarılı, ilk başında olan tedaviler. Bunlar yağ salgısını azaltarak bu cildin kurumasını ve bu aknelerin geçmesini sağlıyor. Ama bu başta yakalanırsa ve çok tercih etmediğimiz bir tedavi yöntemi. Şimdi nedir bu sivilceler? Sivilceler işte bu yağ salgısı, yağlar, ölü hücreler, kirler, tozlar karışıyor ve geliyor bir yağ bezinin ağzını tıkıyor. Bu tıkaç birkaç şekilde gelişiyor. Ya havanın oksijeniyle okside oluyor. Ne olur okside olan şeyler kararır. Kararıyor ve siyah noktaları, komedon dediğimiz, birçoğumuzun gençlerin yüzünde gördüğümüz siyah noktaları oluşturuyor, komedonları oluşturuyor. Daha sonra yavaş yavaş deriyle organize oluyor, üstü kapanıyor ve sarı kistik akneleri yapıyor. Biraz daha ilerlerse üzerine mikroplar, bakteriler ilave oluyor ve bunlarla içi cerrahatli oluşmuş en evet. ağır sivilceleri oluşturabiliyor. Bu tedavide çok önemli. Ben devam ediyor mu, soracağınız bir
evet.
şey var mı?
Yani peki yani ilaç tedavisinin dışında tabii ki cildi temiz tutmak. Yani nasıl temiz tutmak, ne yapmak gerekiyor? Bunlar oluşmasın. Yani nasıl bir temizleme? Ne, sabunla mı, neyle yıkamak, nasıl
su
yıkamak?
Su ve sabun en güzel
evet.
şey.
Evet.
Tüketim piyasası biliyorsunuz birçok şey çıkıyor. Ama benim tercihim su ve saf sabunla yıkamak cildi temizliğinde en önemli şey. Ha, bunun dışında tabii makyaj temizliği için bu yeterli olmuyor. Ama bu akne türü şikayetleri yağlı cilde olan kişilerin mutlaka bir hekime danışarak artık dermokozmetik dediğimiz şeyler var. Yani bizim içeriğini bildiğimiz kozmetikler var. Genellikle kozmetikler içeriğini bilmiyoruz. Gidip bir sürü paralar
zararlı
verip alınıyor.
Zararlı
evet. olabiliyor maalesef. Halbuki şimdi dermokozmetikler var. Bunlar bize tanıtılıyor. Bilimsel olarak anlatılıyor ve biz de bunların eğitimlerini alıp hangisinin hangi cilde verilmesi gerektiğini biliyoruz artık. Onun için makyaj silmek için, ya temizlemek için, yüzü temizlemek için olan şeylerin mutlaka bir hekime sorulması. Özellikle riskli ciltler için konuşuyorum. Normal bir cildi olanın tabii ki böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bir hekime sorması gerekiyor. Yani onun dışında gençlerin su ve sabunla temizlemeleri yeterli olur diye düşünüyorum ben.
Temizlik çok önemli.
Evet, evet. çok önemli. Sık sık yıkamak gerekiyor. Bu birçok kişi bu saç tedavilerini de, saç dökülmelerini de birazdan herhalde anlatacağım size vaktimiz evet. kalırsa. Bunlarda da yıkanan şeyler çok çok önemli. Çok yanlış bir şey var. Her zaman yıkamayalım, işte kurutuyor cildi falan. Aksine sık sık yıkamak hem saç için hem cilt için ben çok gerekli görüyorum.
Sık sık derken şampuanla yıkamak mı yoksa
hayır, bir,
suyla?
Su ve sabunla biraz. Saç için saç tabii için, ki şampuanla. Evet. Saç
yani
için
mesela günde kaç kere şampuan yapılabilir?
Her gün bir defa yıkamak şart diyorum. Ben zaten günümüz insanında bunun şart olduğunu düşünüyorum.
Ben 2-3 kere yapıyorum günde şampuan.
Yani biraz fazla.
Fazla değil mi?
biraz
evet,
fazla.
Biraz kuruluk meydana getirebilir.
Biraz fazla evet.
Evet. Tabii çok önemli bir konu daha var. Yani bir kere kusursuz bir denge var. Bu alerji konusuna isterseniz girelim. Çok yaygın olarak görülebilen, her insanda olmasa bile birçok kişiye görülebilen bir şey. Bağışıklık sisteminin bir dengesi var.
Evet.
Bu dengeyi dışarıdan bozacak bazen uyarılar işte kedi tüyü olabiliyor, bir gibi yiyeceği besine karşı olabiliyor. Vücudunda insanın bağışıklık sistemi birdenbire alarma geçiyor ve kendi dokularına bir bakıma zarar vermeye başlıyor ve rahatsız edici durumlar ortaya çıkıyor. Nedir alerji? Yani nasıl bir şey olduğu zaman alerji oluyor?
Alerji bir aşırı duyarlılık reaksiyonu. Yani bir kişinin bir maddeye, dışarıdan gelen maddeyi tanımaması cildinin, vücudunun ve bu maddeye karşı bir aşırı duyarlılık göstermesi. Bu çeşitli şekillerde kendini gösteriyor. Alerjenler de çok çeşitli. Kimi derimize temas yoluyla geliyor, kimi inhalasyon, solunum yoluyla giriyor. O zaman akciğerlerimizde bir takım astım gibi şeylere sebep olabiliyor. Onun için alerji çok geniş bir konu. Başlı başına bir, evet. bir saat, iki saat konuşulabilecek bir konu. Ama kısaca özetlemek gerekirse dışarıdan gelen tanımadığı cildin maddelere karşı gösterdiği duyarlılık reaksiyonu. Bunu vücudumuzda antikor dediğimiz savaşçılarımız var, öyle anlatalım. Koruyucularımız evet. cildimizi. İşte bu maddeyle ilk tanışmada bu savaşçılar onun etrafını çeviriyorlar. Ve ikinci tanışmada kavga başlıyor. İşte bu kavga sırasında cildimizi koruyanlar, vücudumuzu koruyan antikorlarla alerjen maddeler arasındaki kavga işte kendini ciltte bir takım şeylerle gösteriyor. Bunların başında kızarmalar, kabarmalar, kaşıntı, büyük ölçüde kaşıntı oluşuyor. Bu kabarmalar o kadar büyüyor, o kadar olumsuz şekle tıbben geliyor ki vücuttaki kabarmalar tamam kaşıntı oluyor, şişiyor. Ama bu kabarma nefes borumuzda olduğu zaman nefesimizi tıkayıp ölüme dahi götürebilen bir takım zararlı etkilere sebep olabiliyor.
Evet, peki ne zaman hastaneye gidilmesi gerekiyor? Yani hangi durumda derhal mesela hani olabiliyor, bir gecenin bir saatinde oldu diyelim. Ne zaman bir acile bir hekime gitmesi gerekiyor bu rahatsızlığı?
Bence hemen gidilmesi gerekiyor. Alerji bir acil durum. Basit evet. Bir ilaca bir alerji. Önce küçücük şeylerle deride başlayıp daha sonra söylediğim gibi iç organlardaki ödemlere kadar gelebiliyor. Onun için bir an önce bir hekime başvurmakta fayda var. En ufak bir alerjide dahi. Çünkü nerede duracağı, nerede biteceği belli olmayan bir şey. Belki birkaç saat sonra kendi kendine geçecek ama belki de geçmeyecek. Biraz önce söylediğim zararlı tıbben kötü şeylere varabilecek sonuçlara götürebiliyor. Tabii onun için bir an önce hekime gitmeli lazım. Tedavisi çok kolay alerjinin. Önlemek çok kolay. Basit raftan alınabilen diye adlandırılan yani reçeteyle dahi satılmayan antihistaminik dediğimiz ilaçlar bunlara iyi gelebiliyor. Gelmez bunlara dirençliyse yani uyaran neden ortadan kalkmadıysa o zaman kortizon adrenaline kadar varabilen bir takım iyileştirici ilaçlar kullanılması gerekebiliyor. Bazen kronikleşiyor. O zaman en çok bizi zorlayan alerji türleri bunlar. Kronik alerjiler. Eğer ciltte kalırsa son derece zor iyileşmesi. Aylar süren antihistaminiklerle tedavilere geçebiliyoruz. Burada şöyle açıklayalım bunu. Burada biz iyileştiremiyoruz bunları. Biz evet. Ne yapıyoruz? Biz baskılıyoruz. Ama vücudu yardım ediyoruz. Vücut buna karşı antikor üretiyor ve kendi kendine yeniyor. Yani burada hekim artık tamamen yardımcı görevi görmüş oluyor.
Evet. Tabii yani antikorun olması bir mucize. Allah'ın yaratma mucizesi. Dışarıdaki herhangi bir proteine karşı vücudumuzda genetik olarak kodlanmış protein silahlar var. Daha biz doğmadan DNA'mızda var bunlar. Evet. Yani kodlanmış olarak var. İkincisi bu denge, o da kusursuz bir denge. Bu silahlar kendi vücudumuzu tanıyor. Ve bu denge içerisinde bir sorun olmuyor normalde. Ama Allah özel bir hastalık durumu yaratmış. Bu dengeyi bozan bir şey olduğu zaman, bu zaman insanı rahatsız eden bir rahatsızlık meydana getiriyor Allah gene bu şekilde. Peki, mesela aşılama diye bir yöntem olduğunu hep duyuyoruz, evet. Biliyoruz. Nasıl oluyor yani bu aşılama? Uyaran nasıl bulunuyor önce? Neler yapılması lazım alerjisi olan bir kişide?
Alerji evet. olan bir kişi geldiği zaman önce bunun nedenlerini araştırıyor. Önce bir genel kanda alerji testi yapılabiliyor. Ve evet. burada kanda kişinin predispoze yani alerjiye açık bir zemini olup olmadığı saptanıyor. Eğer alerjiye açık bir zemini yoksa o zaman basit tedaviyle bu geçebilecek demektir. Ama o alerji testi, o immün test, bağışıklık testi yüksek çıkarsa o zaman ileri testlere geçiliyor. Evet. Neye karşı alerjisi olduğu araştırılıyor. Bu bulunabiliyor. Artık eskiden pikür ve prick testlerle yani kola yaptığımız alerjenlerle evet. herhangi şüpheli yahut sırta yapıştırılan plasterlere kontak bir alerjisi varsa örneğin tekstil boyalarıyla yahut boyalarla kimyasal maddelerle çalışan işçilerde özellikle bu şeyler bir plasterin üstüne konuluyor alerji yapabilecek maddeler ve bu kişinin sırtına yapıştırılıyor. Evet. Birkaç gün sonra bu açılıp bakıldığı zaman hangisinin alerji yaptığı bulunuyor ve o ortamdan uzaklaştırılıyor yahut ona karşı bir şey geliştiriliyor, tedavi geliştiriliyor. Şimdi bunlar artık kanda da saptanabiliyor, kan alınarak neye karşı alerji olduğu saptanıyor. Saptandıktan sonra bir desensitizasyon yani duyarlılaştırma tedavisi başlıyor. Bu aşılarla yapılabiliyor. Bu aşılar çok düşük bu bulunan maddenin çok düşük konsantrasyonda olanı cilt altına belli aralarla haftalık aralarla verilebiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş vücut buna alıştıkça bu konsantrasyon arttırılıyor. Önce %1 veriliyorsa %10, 20, 30, 50 derken %100'ü verilip vücudun bu antikoru oluşturması ve bunu yenmesi sağlanabiliyor.
Ne kadar sürede yapılıyor bu?
Bu aylar, yıllar sürebilen bir süreyi alabiliyor. Kişinin buna sabredip gelip yaptırması gerekiyor.
Tabii önemli bir konu. Peki her alerjen maddeye karşı aşılama var mı? Mesela işte odalardaki akarlar olabiliyor, alerjisyenli bir çeşitli besinler olabiliyor.
Var.
Başka kimyasallar olabiliyor, polenler olabiliyor. Hepsinin var mı aşısı?
Var, var. Hepsinin aşısı var. Ancak dediğim gibi günümüz insanı buna vakit ayıramıyor. Onun için daha çok bu tedaviyi tercih etmiyorlar. Bizim yaptığımız baskılama tedavisi daha kolay geliyor ve bunu uyguluyorlar. Bununla da başarıya ulaşma şansı çok fazla. Ya da kendisi bulup ortamdan uzaklaştırabiliyor alerjeni.
Evet, bulunduğu ortamda olan bir şeyse dediğiniz evet. gibi yapabiliyor. Peki devam edelim. Şimdi cildimizin alerjileri tabii çok önemli bir konu.
Tabii.
Enfeksiyonlar var bir de. Yani biraz önce başlarken anlattınız. Cildin özel bir koruyucu sistemi var. Mikroplara ve virüslere karşı geçirgen değil. Bu da muhteşem bir sistem hakikaten. Doğrudan biz cilde bir sorun olmuyor normal şartlarda. Ama bir yarık, bir çatlak veya işte bir rahatsızlık durumu, bağışıklığında bir düşüş meydana geldiği zaman da enfeksiyonlar meydana gelebiliyor. Nedir cilt enfeksiyonları? Böyle genel olarak bahsedecek olursak.
Dediğim gibi o kadar büyük bir organ ve o kadar çok enfeksiyon var ki. Bir kere iç organlarımızda göreceğimiz, iç hastalıkları uzmanlarının görebileceği bütün enfeksiyonları evet. cilt yaşıyor burada, görebiliyoruz. En basiti impetigo, ektima falan dediğimiz, Latince bir takım isimler verdiğimiz, cilde giren, işte söylediğiniz gibi bir kesik, bir yara, bir tırnaklama yoluyla. Biraz önce bahsettiğimiz akneyi de buna katabiliriz. Mesela kişi tırnağıyla oynuyor ve bu tırnak bir portantre, bir giriş kapısı oluyor ve mikrop buradan girebiliyor. Onun için vücudumuzda, cildimizde çok oynayıp çok şey yapmamamız lazım. Keselemek bizim adetlerimizdendir, fırçalamak. Bunları çok fazla yapmamak gerekiyor. Çok sık yapmamak gerekiyor en azından.
Evet.
Bu şekilde de mikrop girebiliyor. Birçok nedenler var. Mesela epilasyon yapılıyor. Bu epilatörlerden mikrop geçebiliyor. Onun dışında düşme, çarpma gibi şeylerle mikroplar girebiliyor. En basitinden üst deride ise çok kolayca dıştan yapılacak bir antiseptik ve antibiyotik tedaviyle dıştan
evet.
Bu geçirilebiliyor. Ama alt deriye geçtiyse mutlaka bir antibiyotik gerekiyor. Ama burada antibiyotik kullanalım demiyorum. Şöyle yapalım. Önce bir kültür antibiyogram yapalım. Hangi mikrobun buna neden olduğunu evet. bulalım ve ona göre antibiyotik kullanalım
uygun antibiyotik
diye
gerekiyor.
Düşünüyorum ben.
Evet.
Ve genellikle bana gelen akneler dahil ki biraz sonra aknenin tedavisine girince anlatacağım. Bunlar da ben kültür antibiyogram yapmayı mutlaka ihmal etmiyorum. Bu ne demek? Bir materyal alınıyor içinden yaranın yahut aknenin içinden bir materyal alınıyor. Bu laboratuvarda inceleniyor. İçinde mikrop var mı? Varsa hangi mikrop? Evet. Hangi ilaca hassas? Hangisine dirençli? Hani nasıl boğaz kültürü yapar daha kolay anlatmak açısından. Bu da aknenin kültürü oluyor. Ve burada hangi antibiyotiği vereceğimiz burada açığa çıkıyor. Belki de vermeyeceğimiz açığa çıkıyor. Ve uygun olan antibiyotiği verip bunları içten yok etmek mümkün olabiliyor.
Evet. Peki öncelikle şunu sormak istiyorum. Mesela bir düştük veya bir kese oldu, bir şey oldu yani cildimizde böyle dışarıya açıldı, bir kanama oldu. Nasıl, ilk ne yapmamız gerekiyor? Halkımız bilmesi açısından insanların.
Bu yanık için de geçerli. Bunu evet. yanağa da koyalım isterseniz. Bir yerimiz
yok,
yandı.
Evet, evet.
Önce hemen su gerekiyor evet. ve yıkamamız
yani.
Gerekiyor. Evet. Ondan sonra mutlaka bir antiseptik solüsyonla bunun temizlenmesi gerekiyor.
Nasıl bir solüsyon tavsiye edersiniz?
İyot içeren solüsyonlar şu anda en sık kullanılan evet. ve bizim de en çok önerdiğimiz solüsyonlar arasında. Ama bunun dışında birçok antiseptik madde var, kullanabiliriz. Yalnız enteresan bir şey söyleyeyim. Bunların hepsinin bir rengi var. Maalesef günümüz insanı da renk sevmiyor. Bize devamlı renksiz antiseptik yok mu diyor. Maalesef bunların hepsinin bir rengi var. Hatta şöyle bir espri, şöyle bir şey var, hoş bir anım var. Bütün hekimler bilir hangi hastaneye gittiğini. Örneğin sigorta hastanelerinde Rivanol kullanılır. Sarıdır rengi. Ha, bu hasta sigortaya gitmiş sarı renkli görünce. Üniversite hastanesinde metilen mavisi kullanılır. Mavidir. İşte diğer devlet hastanelerinde atıyorum iyot kullanılır. Kırmızıdır. Böyle bir espri de var yani. Hangi hastaneye gittiği evet. bu şekilde açıklanıyor. Maalesef renksiz bir şey yok. Antiseptik yok.
Evet. Antibiyotikli pomatlar var mesela.
Tabii,
onlar...
tabii. Şimdi hatta günümüzde onların deriden geçip üst tabakalara geçebildiği pomatlar da mevcut. Bunlarla ağızdan antibiyotik almadan da bazı yaraları, tabii çok derine inmemiş yaraları tedavi etmek, enfeksiyonları tedavi etmek mümkün.
Evet, yani bir kızarıklık, şişlik bir şey olduğu zaman
önce antiseptik, evet. Ondan sonra eğer gerekiyorsa hekime gitmek. Hani evet. Küçücük bir sıyrık içinde tabii demiyorum.
Evet. Biraz önce aklıma geldi de bu aknelerden bahsederken siz tıp kitaplarında yazar bu zaten bilinen bir şeydir. Yüzdeki sivilcelerle oynamayın denir. Çünkü beyine enfeksiyonun sıçrama riski meydana getiriyor. Doğrudan bağlantısı olduğu için damarların, evet. Yüz damarlarının tabii. Doğrudan. Onu da isterseniz
tabii ki biliyoruz ki sizin de branşınıza giriyor. Hani yüzün dudak bileşiklerinin üstünde kan akımı yukarı doğru. Ve evet. Burada olan bir enfeksiyon, bir viral enfeksiyon viral menenjite sebep olabiliyor. Bakteriyel enfeksiyon ve bir bakteriyel menenjite. Tabii ki bu çok ilerlemiş, ihmal edilmiş halleri. Onun için bunların çok iyi tedavi edilmeleri gerekiyor. Özellikle aknelerin. Tırnaklamasınlar gençler. Bunu uyaralım onları.
Evet.
Ve mikrop katmamaya ortama gayret göstersinler. Sık yıkasınlar. Ve eğer çok fazlaysa mutlaka bir doktora gitsinler. İlla antibiyotikle tedavi etmek şart değil. Şimdi günümüzde öyle ilaçlar var ki örneğin bir A vitamini türevi bir ilaç var.
Evet.
Bu cilt altı yağ dokusunu eritiyor ve eriterek en ağır akneleri bile, kistik sivilceleri yahut hani çok cerrahatli akneleri bile yok edebiliyor antibiyotik kullanmadan. Ancak bunların dikkatli bir takım testler yapılarak kullanılması gerekiyor. Evet. Ve bir takım görünür şeylere sebep olduğu için uygun psikolojik durumu olan kişilere kullanılması gerekiyor. Örneğin dudak çatlamaları yapabiliyor. Bunlar normal etkileri, yan etkileri değil. Burundaki küçük damarların çatlayıp kanama yapmasına sebep oluyor. Gözyaşı kurutuyor. Yani bunları hastaya iyicene anlatarak verilirse şimdi günümüzde en ağır aknelerin bile tedavisi kolayca mümkün oluyor.
Evet, isterseniz dermatitlerden de biraz bahsedelim. Bazı dermatit tipleri var. Mesela değmeyle temasla kontak dermatitleri, atopik dermatit diye bazı isimler var. Sedef hastalığı.
Evet,
bu durumlarda nasıl neler görülüyor, nasıl bir belirtiler görülüyor ve nasıl tedavi yöntemleri izliyorsunuz?
Evet, şeylerden biraz önce alerji bölümünde kısaca bahsettik. Tabii hepsinden kısa kısa bahsettiğimiz aslında hepsi birer çok saat geniş. Konuşulması tabii, gereken doğru.
Sizi
şeyler.
Sizi tekrar ağırlayacağız zaten hocam inşallah.
Zevkle,
çünkü çok sevenleriniz var. Hem çok bilgilendirici oluyor, çok sağ da güzel anlatıyorsunuz. Dolayısıyla sizi şeref duyuyoruz tekrar ağırlamaktan.
Teşekkür ederim, sağ olun, zevkle. Dermatitlerden biraz önce hani bir kısmından bahsettik. Alerjik dermatitler. Bunlar kontakt olabiliyor. Yani temasla oluşanlar.
Evet.
Örneğin bir tanesini anlatalım. Housewives eczema bu. Ev hanımlarının ellerinde oluşan eczemalar. Deterjanlar günümüzde çok miktarda ve bunlar hani tamam bulaşıkları şeyleri güzel yıkıyor ama hanımlarımıza maalesef erkeklere de artık erkekler de çamaşır bulaşık yıkıyorlar. Onların da ellerinde özellikle kontak dermatitlere sebep oluyor. Ne demek kontak? Yani temasla oluşan dermatite sebep oluyor. Bu bazı insanların bu tür şeylere ki %40 kadarında bayağı yüksek bir popülasyonda bu şeylere karşı alerjileri var deterjanlara karşı. Evet. Ve bu yüzden de ellerinde yaralar, işte kaşıntılar, papül püstül dediğimiz küçük kabarcıklar, sulanmalar oluşabiliyor. Bunların ortadan kaldırılmasıyla kolayca tedavi edilebiliyor ama bunların kullanılmaması gerekiyor. Bunlar mesela kontak dermatitler. Bunun dışında bazı doğumsal dermatitler var. Mesela bir atopik dermatit var. Bu da bayağı yüksek popülasyonda var. Atopik dermatit irsiyetle babadan, anneden yahut daha eski kuşaklardan aldığımız zeminle oluşan bir dermatit. Burada herhangi bir şeye karşı alerji olmuyor. Her şeye karşı alerji olabiliyor. Doğumdan kısa bir süre sonra başlayabiliyor yahut daha sonraki yaşlarda da başlayabiliyor. Tipik yerleşme yerleri bileklerin iç kısımları, ilk önce başlama yerleri ve dizlerin iç kısımları arka tarafında başlıyor. Ondan sonra bütün vücuda yayılabiliyor. Seyri şöyle oluyor, küçücük pullanmalar, kuruma ciltte, ihtiyar derisi gibi küçücük çocuklarda görüyoruz hep böyle. Şiddetli kaşıntı, huysuzluk yapıyor bu tabii çocuklarda, ağlama oluyor ve anneler babalar ne oluyor diye getiriyorlar. Onun dışında daha ilerlerse saçlı deriye geçebiliyor ve kronik bir hadise maalesef. Bunun kısa sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer edilmezse ilkokul çağlarına o zaman infantil olanlara geçiyor. Ondan sonra erişkin çağına geçerse de astıma kadar varabilen bir takım şeylere sebep olabiliyor. Bunların mutlaka küçük yaşta tedavi edilmeleri gerekiyor.
Nasıl tedavi? Ne uygulanıyor?
Yine biraz önce bahsettiğim, genel alerji tedavisinde bahsettiğim antihistaminik türü evet. ilaçlar. Yani vücuttaki histamin, sinirlerden histamin şeyini salgılanmasını durduran ilaçlarla evet. uzun süreli kullanımlarla baskılanabiliyor bunlar. Ve vücut gene biraz önce bahsettiğim gibi bunlara karşı antikor üretip bunları yenebiliyor. Ama ileri yaşlara giderse kanserde yahut vücudun organ reddini engelleyen durumlarda kullandığımız ilaçlardan da medet umabiliyoruz. Kortizon olabiliyor. Evet, evet, bağışıklık sistemi baskılayarak bunları tabii çok dikkatle kullanmamız gerekiyor. Ama o kadar muzdarip geliyorlar ki bazen bunları kullanmaya mecbur kalıyoruz ve başarılı oluyoruz genellikle. Ama bizi en çok uğraştıran hastalıklar içinde bunlar var. Yine bunlara benzeyen sedef hastalığı var. Bunun evet. alerjiyle hiç alakası yok ama bu da artık bir immün sistem, bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu kesinlikle kanıtlandı, biliniyor.
Genetik bir sorun mu oluyor
Hayır,
yoksa sonradan kazanılan mı?
Sonradan oluşuyor. Çünkü bu irsiyetle ilişkisi de çok araştırıldı. Ama bir sonuç bulunamadı. Henüz önemli bir sonuç bulunamadı bu konuda. Benim öyle hastalarım var ki bütün ailede herkes sedefli. Ama buna karşın onun 10 misli hastalarım var ki ailelerinde tek sedefli hasta. Evet. Onun için burada yüz güldürücü bir netice alınamadı. İrsiyetle ilgili çalışmalar yapıldı. Bu hastalık yakın zamanda sinirsel olduğu söyleniyordu. Gerçekten sinirsel faktörlerin rolü var ama bir yerde ikisi birbirini tetikliyor diyebiliriz. Vücutlarında yaralarla dolaşan bir insanın sinirlerinin düzgün olması çok fazla düşünülemiyor. Ama buna karşın sinirli bir insanda da sedef olması, çünkü bağışıklık sistemini baskılayan şeylerin başında stres geliyor. Yine iki şekilde de oluşabiliyor. Bu şöyle oluyor. Biraz önce bahsettiğim egzamanın tersine dirseklerimizde, dizlerimizde başlıyor. Küçücük toplu iğne başından başlayıp daha sonra büyüyebiliyor bunlar, santimetreler, ve daha sonra saçlı deriye yayılıyor. Vücudun her yerine yayılabiliyor. Hatta eritrodermik sedef dediğimiz kıpkırmızı vücudu pullarla kaplı. Sedef denmesinin sebebi bu pullar. Evet. Sedef rengi pullarla seyrediyor. Bu şekilde bize başvuran hastalarımız var. Saçlı deriyi tuttuğu zaman saç dökülmelerine neden oluyor. Sedef bazen iç organlara da gelebiliyor. Ama kısıtlı iç organlar. Bir tek artropatilerinden bahsedebiliyoruz sedefin. Küçük eklemleri tutuyor. Örneğin el eklemlerini ve bacaklarda, ayaklardaki eklemleri tutabiliyor. Daha ilerlerse en fazla dirsek ve diz eklemlerini tutabiliyor. O zaman şiddetli ağrılara sebep olabiliyor ve bu sedef artropatisinden bahsedebiliyoruz. Derinin dışında bir de tırnaklarda görülebiliyor. Tırnak bozukluklarına neden oluyor ve mantarlarla karıştırılabiliyor. Dediğim gibi yakın zamana kadar sinirsel olduğu söylenirdi ve sadece kremlerle, işte A vitaminiyle tedavi edilmesine çalışılırdı. Ama şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili olduğu bilindikten sonra bu hastalıkta gene bağışıklık sistemini baskılayan, gene kanserde de gene romatizmada da kullanılan ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Bunları tabii çok dikkatli ve sıkı testler yaparak, zamanında testlerini yaparak kullanmak gerekiyor. Ama şöyle açıklayacak olursak, kanserde kullanılan şeyini bir kıyaslama yaparsak 10 diye adlandırırsak, romatizmada kullanılan dozunu 5, sedefte kullanılan dozu 1. Yani yan etki riski, evet, düşük dozda kullanıp yan etki riskini düşürebiliyoruz. Yan etkisi de tamamen geri dönebilen yan etkiler. İlaç kesildiği zaman testlerle bunları takip ediyoruz. Dönebiliyor geriye testler.
Ne kadar aralarla vermek gerekiyor ilacı? Yani hastalık ne kadar aralarla ortaya çıkabiliyor?
Bu konuda çeşitli şeyler var. Çalışmalar ve uğraşlar var. Benim uyguladığım tedavi, önce bir hücum dozu buluyoruz. Bu hücum dozunu kişinin kilosuna göre ayarlıyoruz ve bunu önce hızlı tedavi için damar yoluyla veriyorum. Ondan sonra bunu belli, mesela haftada 2 defa uyguluyorum bunu. 3-4 seans sonra tamamen yok oluyor bütün şeyler, sedef belirtileri. Tabii bu iyileşti demek değil. Daha sonra hapa geçiyoruz. Ağızdan alınan ilaçlara geçiyoruz. Aynı ilacı mesela ağızdan alınan şekline geçip idame dozu buluyoruz. Bu sedefi dengeli tutabilecek bir doz oluyor. Bu dozda 6-7 ay kadar bunu kullandırıyoruz.
Evet.
6-7 ay sonra kesip izliyoruz. Yaklaşık 1500-2000 tane hastayı izlemişiz şimdiye kadar bu şekilde. İyiletim sağlamaya çalışmışız. Hepsi iyileşmiş. Yüzlercesi hala iyi. 10 yıldır, 5 yıldır, 3 yıldır.
Bir daha tedavi gerektirmeden.
Yüzlerce hastamızı evet. izliyoruz. Evet. Ama buna evet. karşın bir ona yakın oranda da tekrarlayan hastalarımız olmuş. Ama bu tekrarlar hiçbir zaman eskisi kadar olmamış. Hastalar bu kadar uğraştıktan sonra gerekli nemlendiricileri sürmüşler. Sedefte bir fenomen vardır. Hiçbir yasak yoktur. Yeme, içme, gezme, tozma her şey serbesttir. Bir tek travma yasaktır. Travma yerine de mesela kaşımak, tırnaklamak, kese, fırça, işte saçlı derisinde olanların tiki vardır. Yolarlar onları dökmeye çalışırlar. Bunlar yasaktır. Çünkü derinin öyle bir yapısı var ki üstte damarlar var. Bu damarları o tırnakla açtıkları zaman hastalık kronikleşip kalıcı olabiliyor. Bir tek onu yasaklıyoruz. Onun dışında artık dediğim gibi çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımız tedaviler evet. var.
Ultraviyolenin faydası var mı hocam?
Kesinlikle ultraviyolenin evet. faydası var. Yazın biraz önce de söylediğim gibi programın başında yazın bize güneşli dönemlerde sedef başvuruları çok çok azalır. Çünkü ultraviyole ışınları bunu yok ediyor. Kışında bazı merkezlerde ki biz de yapıyoruz arada mecbur kaldığımız zaman. Niye mecbur kaldığımız zaman onu da söyleyeceğim. Ultraviyole kabinlerimiz var. Fırın diyecektim. Kabinlerimiz var. Bu kabinlerde hastayı belli sürelerle ultraviyole A ve B ışınlarına maruz bırakıyoruz. Bunlar tedavi edici dozda ve ayarlanabilen ışınlar. Onun için kişiye çok fazla zararı olmuyor. Ama ondan önce bir saat ya da bir buçuk saat önce bir ilaç veriyoruz kendisine. Bu ilaç deriyi, cildimizi bu ışınlara karşı sensitize ediyor, duyarlılaştırıyor. Evet. Önce bunu alan hasta sonra bu kabinlere giriyor. Burada ultraviyole ışınlarına, tedavi edici ışınlara maruz bırakılıyor. Ondan sonra gidiyor. Bu şekilde 3-5 seans sonra yavaş yavaş düzelme başlıyor. Daha sonra tamamen iyileşiyor. Ama bu öyle açıklayayım ki hani nasıl bir böbrek yetmezliği hastası diyaliz makinesine bağlı. Bu da hastada buna bağlı olarak hayatını idame ettirmek zorunda. Yani devamlı gidip gelmesi gerekiyor. Şimdi günümüz insanı da bunu vakti yetiyor, ne yollar, şunlar bunlar yetiyor. Onun için günümüz insanın çok tercih ettiği bir tedavi yöntemi değil ama yan etkisi minimum olan ve güzel bir tedavi yöntemi bu da.
Yani hem ilaç tedavisi hem bu birlikte kullanılabilir mi?
Hayır, ikisini birlikte tercih etmiyoruz. Vücuda çok fazla yüklenmek oluyor. Çünkü biliyoruz ki bütün alınan ilaç türü şeyler, ağızdan alınan yahut damarla verilen şeyler karaciğerde depolanıyor. Ve karaciğer enzimlerimizi, transaminazlar dediğimiz karaciğer fonksiyon testlerimizi etkileyebiliyor. Ve karaciğerimizin çalışmasını etkileyebiliyor. Bu nedenle bütün tedavileri bir arada kullanmayı çok tercih ettiğimiz bir durum değil.
Evet. Bir de derinin hastalıklarının yanında mukoza hastalıkları var. Yani ağız içinde, burun içerisindeki bu mukoza dediğimiz kısımlarda olan rahatsızlıklar var. Bunlardan mesela bazen ağızda basit bir af çıkıyor. Ama bazen de çok sayıda oluyor. Kabarcık olabiliyor, kesecik. Nedir bunlar yani? Farkları nelerdir? Ne zaman hekime gidilmeli? Tedavi edilmeli? Nasıl tedavi edilmeli?
Şimdi bunların da çok nadir görülen hapis tipleri vardır bu tür şeyler. Özellikle ağız içinde ve genital bölge mukozasında görülen şeylere çok dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Örneğin basit herpes var, uçuk. Evet. Bu birçoğumuzun şeyinde çıkmıştır dudağımızda yahut orifizler civarında çıkar. Yani dudak, burun, kulak civarında çıkabilir, göz kenarında çıkabilir.
Hep soru gelir, nasıl tedavi edelim de çıktığı zaman ne yapılması gerekiyor? Var mı bir tedavisi?
Var. Antiviral ilaçlar var, kremler var, haplar var ama basit olanlar zaten kendi kendine hep halk arasında söylenir. İlaç sürersen bir haftada, sürmezsen 7 günde geçer diye. Bu gerçek payı var bunda. Gerçekten de eğer enfekte, sekonder bir enfeksiyon oluşmazsa, tırnaklamazsak, oynamazsak bir süre sonra kendi kendine geçecektir. Ama antiviral ilaçların da yatsımamak gerekiyor etkilerini. Eğer başlarken yakalayıp sürebilirsek onu yok edebiliyoruz. Bunun ilerlemiş hali bu zoster virüsünün zona olabiliyor.
Evet.
Mesela bir virüs sinire yerleşiyor. ve bir hastalık yapamıyor çünkü direncimiz var. Ne zaman yapıyor? Vücut direncimiz düşünce. Ne zaman düşüyor? İşte sıkılıyoruz, stres oluyoruz, hasta oluyoruz, iklim değiştiriyoruz. Bağışıklık sistemimiz çöküyor. Hep ona dayanıyor bütün cilt hastalıklarının çoğu dönemde.
Evet.
Bağışıklık sistemimiz çökünce bu virüs, virülanste yani hastalık yapma kabiliyeti kazanıyor. Ve geliyor sinirin kılıfına, şıvan kılıfı dediğimiz bir kılıf var. Geliyor buraya yerleşiyor. Burada hastalık yapıyor. Nasıl yapıyor? Sinirin yolu boyunca bir takım kabarcıklar oluşuyor. En sık gördüğümüz yerler interkostal sinirler dediğimiz şey. Biliyoruz ki sinirler omuriliğimizden menşei alıyorlar.
Evet.
Ve tek tarafı, zonanın tek özelliği tek tarafta olması. İkinci yani sağdaysa sağda, soldaysa solda. Hangi siniri tuttuysa o tarafta oluyor. Bu hani interkostal dedik işte kaburgalarımızın üstündeki sinirleri tutabiliyor. Göz sinirimizi tutup oftalmik zona dediğimiz göz zonasına sebep oluyor. Yüz sinirini tutuyor. Kolumuzun bir tanesi yahut bacağımızın bir tanesi zona olabiliyor. Ne oluyor? Sinire yerleştiği için şiddetli ağrı yapıyor. Hatta gece yanığı derler. Geceleri arttığı için halk arasında buna gece yanığı derler. Geceliğin yanma tarzında, batma tarzında çok şiddetli ağrılara neden oluyor ve eğer iyi tedavi edilmezse kalıcı ağrılara sebep olabiliyor. Daha sonra fizik tedavi gerektirebiliyor.
Ağrı için ağrı kesici
veriyoruz. Evet. Yakın zamana kadar zonanın süresi 6 haftaydı. 6 hafta sürer ve hasta acılar içinde işte ağrı kesicilerle, antiseptiklerle geçirilmeye çalıştı. Ama şimdi günümüzde çok spesifik antiviral ilaçlar bulundu, zonaya spesifik. Ve bir hafta içinde hiçbir sekel bırakmadan, hiçbir ağrı bırakmadan geçirebilecek tedaviler şimdi günümüzde mümkün. Zona kardeş virüsleri var. Mesela su çiçeği virüsüyle de kardeş virüstür. Yani çocukluk hastalıkları gibi bir şey. Hayatta bir kez oluyor genellikle.
Evet.
Ve ikinci kez bağışıklık bırakıp bir daha olmuyor.
Evet. Biraz önce saçlı derideki sedef hastalığından bahsettiniz. İşte egzemalar olabiliyor. Saç döken sebepler, rahatsızlıklar var böyle.
Evet.
Onları nasıl tanıyoruz? Nasıl ayırt ediyoruz? Nasıl tedavi edilmesi gerekiyor?
Geldik saça. Evet. Özellikle erkeklerin en büyük problemi saçları, bu saydığınız hastalıklar döküyor saçları.
Evet.
Saç dökülmelerini bence bir çanakta, bir şeyde konuşalım, bir konuda konuşalım. Şöyle ki bir takım şeyler saçlarımızı döküyor. Neler döküyor? İşte biraz önce bahsettiğim sedef gibi, egzama gibi şeyler dökebiliyor. Onun dışında biliyoruz ki bazı ilaçlar döküyor. Kemoterapi gibi. Görüyoruz saçlar dökülüyor. Yahut bazı antibiyotikler, bazı eskiden de kullanılan tifo ilaçları gibi ilaçlar dökebiliyor saçları. Bunun dışında saçları döken bir takım bağışıklık sistemi hastalıkları var. Bazen görüyoruz ki saçımızda yuvarlak bir, evet. 25 kuruş yok ama şimdi ne var? Var ama 25 kuruş değil mi? Eski 25 kuruşlar kadar şeyler görüyoruz, dökülmeler. Bembeyaz böyle saç olmayan bölgeler görüyoruz. Bunlar pelat diye adlandırdığımız dökülmeler. Burada bağışıklık sistemi gene söz konusu. Saçların burada dökülmesi oluşuyor yuvarlak. Bunlar bütün saçlı deriyi yahut kaşı, kirpiği, vücut tüylerini tutarak total pelat, üniversal pelat dediğimiz şeylere dönüşebiliyor.
Evet.
Bunlarda çok yüz güldürücü şeyler, sonuçlar alıyoruz. Çünkü gene immün sisteme yönelik bir takım tedavilerle mutlaka çıkartabiliyoruz. Hatta hastalık eğer hasta üstünde durmazsa kendi kendine de iyileşme olasılığı var. Ama bir de erkek tipi saç dökülmesi var ki androjenik alopesi dediğimiz. Evet. Bu çok önemli şu anda günümüzde. Aslında bana göre hiç önemli değil. Ama o kadar çok hastam var ki buna önem vermek zorunda kaldım ve araştırdık, çok araştırdık. Bu konuda bir takım tedavi yöntemleri geliştirdik. Geliştirilmiş tedavi yöntemlerini kullandık, kullanmaktayız da.
Neler var mesela? Evet.
Şimdi bir takım şeyler var, biliyoruz ki vitaminler, bunların eksiklikleri vücutta saç dökülmesine neden olabiliyor. Bunun eksikliğini saptayabiliyoruz günümüzde. En çok kullanılanı biyotin. Biyotin dediğimiz bir vitamin türü, tırnak ve saç için gerekli olan bir vitamin. Bunun eksikliğinde bunlar dökülüyor, tırnaklarımız bozuluyor. Bunu ağızdan verebiliyoruz, rahatça verebiliyoruz çünkü herhangi bir yan etkisi yok. Hasta bize saç dökülmesiyle geldiği zaman ilk olarak bir takım testler uyguluyoruz. Çünkü başka bir nedene bağlı olmasın diye. Örneğin demir ve çinko eksikliği saç döken şeylerin başında geliyor. Onun için bunlara mutlaka bakılması lazım. Bakmadan bunları vermek doğru değil. Çünkü bunlar ağır metaller. Özellikle çinko fazla verildiği zaman ağır metal zehirlenmelerine neden olabilir. Onun için mutlaka bunlara bakmak zorundayız. Onun dışında tiroid hastalıkları çok sık yapıyor erkek evet. tipi saç dökülmesini. Erkek tipi diyorum, kadınlarda da en az erkekler kadar gördüğümüz bir tip.
Evet.
İsmi erkek tipi saç dökülmesi. Tiroid testlerine bakıyoruz ve bunlarda da eğer bir problem yoksa bizim klasik tedavilerimize başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Yıkaması gereken şeyleri seçiyoruz. Daha çok yağlı saçların döküldüğünü görüyoruz. Ama bu kuru saçlarda da az miktarda görülüyor. Onun için özel uygun şampuanlar veriyoruz. Eğer kepek varsa bunlar gene ortamdan giderilmesi gereken şeyler. Saç niye dökülüyor? Saç telinin ömrü 2-2,5 yıl. 2-2,5 yıl sonra bu saç dökülüyor. Ama evet. folikül dediğimiz saç kökü sağlam kaldığı için yerine yeni bir saç çıkması sağlanıyor. Hatta öyle bir şey var ki 45 gün genç saçla ölü saç aynı folikülde, aynı saç kökünde bulunuyor ve genç saç bunu iterek öbürünü döküyor ve yenisi çıkıyor. Onun için günde 50 ila 100 tel saçın dökülmesini biz normal kabul ediyoruz. İşte bu bir sirkülasyon.
Bayağı bir sayı aslında yani
evet,
düşününce.
Evet. evet. 50 ila 100 tel saç normalde dökülebiliyor günde. Bunu bir hastalık ama seyrelme başladıysa, açılma başladıysa o zaman tehlike çanları çalıyor saça evet. önem veren kişiler için konuşuyorum.
Ne yapılabilir durumlarda?
Şimdi bu durumlarda işte önce testlerini yapıyoruz. Daha sonra uygun şampuanlı vitaminini veriyoruz. Yahut eksik bir işte demir çinko eksikliği varsa bunları veriyoruz. Bunları mutlaka yapmamız gereken şeyler. İkinci ayakta erkekler için güzel bir tedavi, yeni bir tedavi. Gerçi 10 yıldır ama bizim için yeni sayılabilecek bir tedavi. Ama maalesef bunu kadınlara kullanamıyoruz. Nedir bu? Saç döken nedenin erkeklerde testosteron olduğunu biliyoruz artık. Ama testosteronu şöyle anlatayım. Bir iyi testosteron var, bir kötü testosteron. İyi testosteron bizim erkeklik karakterimizi veren testosteron. Bunun azalması hiçbir erkeğin hoşuna gitmez. Ama kötü testosteron dediğimiz, ben koydum yani bilimsel bir şey değil, anlayalım diye rahatça söylüyorum. Bu kötü testosteron saçı döken testosteron hormonu, erkeklik hormonu. İşte bunu saptandı artık ayrılabiliyor bu hangisi olduğu. Ve bunun yapımı sırasında bir enzim rol oynuyor. Bu enzimin anti enzimi bulundu. Ve bu anti enzimi ağızdan hap olarak hastaya verdiğimiz zaman bu kötü testosteronun yapımı duruyor. Saça gitmesi engelleniyor ve saç dökülmesi durduruluyor. Hatta buna uzun süre, yıllarla söylenebilecek süre devam edilirse bu hapa ağızdan alınan ilaca yeniden saç çıkması derken tabii ki yoktan var etmiyoruz. Ölmemiş köklerden henüz böyle ufak ufak görürsünüz saçlar vardır. Bunlardan yeni saçlar çıkmasını sağlayabiliyoruz bu tedaviyle. Bu şu anda en popüler, en gözde tedavilerden bir tanesi. Bunu uygunsa erkek hasta istiyorsa bunu kullanıyoruz. Ama maalesef kadınlara bu aynı müjdeyi veremiyorum. Onlara ne yapıyoruz? Bütün erkek ve bayan hastalarımızda bu tedavileri tamamlayan bir tedavi daha var. Dermokozmetik bir tedavi. Nedir bu? Bir takım saçın ihtiyacı olan vitaminleri bir kokteyl halinde hazırlıyoruz. Ve bunların içine prokain dediğimiz hem damar açan hem de anestezi yapan bir madde katıyoruz. Bunu kişiye özel hazırlanıyor. Ve bu bir enjektörle saç için artık üretilmiş iğneler var saçlı deri için. Scalp dediğimiz bu deriye yapılan. Bunu özel küçük şeylerle, iğnelerle saça belli noktalara enjekte ediyoruz. Ne oluyor enjekte ettiğimiz zaman? Damarlar açılıyor ve vitaminler saç köklerine bir çeşit bombardıman oluyor. Bütün bu saydığımız tedavileri tamamlıyor ve saçın yenilenmesini, hem kalitesinin düzelmesini hem de ölmemiş köklerden yeni saç çıkmasını sağlayabiliyor. Bu yalnız bir kereyle olmuyor. Seans yapılıyor. 8 ila 10 seans devam edilmesi haftalık ya da 15 günlük aralarla gerekiyor. Daha sonra da hastalarımızı izleyip bahar mevsimlerinde en çok saçın döküldüğü bahar mevsimlerinde ki hayvanlarda da tüy dökme evet. mevsimidir biliyoruz. O zamanlar bunu tekrarlayıp bir tane iğneyi tekrarlayıp saçı sağlıklı bir şekilde tutmamız mümkün olabiliyor.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Mükemmel anlattınız ama çok geniş konu. İnşallah sizi tekrar ağırlayacağız.
Zevkli.
Hakikaten sadece derinin hastalıkları ki çok az bir kısmından bahsettiniz. Yani daha hiç adı duyulmamış veya çok nadir olan hastalıklar da var. O konulara da girmediniz. Allah özel bir denge üzere yaratmış ve kusursuz yaratılmış. Yani hem koruyucu hem kendi kendini tamir eden bir organ. Mikroba dirençli, virüse dirençli. Ama Allah hastalıkları da özel yaratmış. İnsana da acizliğini gösteriyor böyle. Ondan sonra ama onun da şifası da yaratılmış. Mesela söylediğiniz tedavileri yaratmış Allah. İlaçlar verilebiliyor, çeşitli aşılamalar yapılabiliyor. Bu söylediğiniz yöntemler var. Ultraviyole tedavisi yapılıyor. Hakikaten bize insanın dünya hayatında geçeceğini gösteriyor. Yaşlanma var mesela, ondan da bahsettiniz. Kolajenler kayboluyor. O gencecik gergin deri bumburuşuk hale gelebiliyor böyle. İnsanın yani bu dünya hayatının özelliği inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Çok aydınlatıcı oldu. Ben de bilmediğim şeyler de öğrendim hatta anlatımlarınızda. Onun için de sorular sordum zaten. Halkımızın da izleyenlerimizin de bilmek istedikleri var. Size tekrar ağırlayacağız inşallah. Bize şeref verdiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin en önde gelen dermatologlarından Sayın Doktor Ahmet Güray hocamızla birlikte olduk. Gelecek hafta bir başka konukla birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar.